Mavi Vatan. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Sefa Aktan sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21 ve bizleri turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bu hafta Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Doktor Öğretim Üyesi Emekli Tüm Amiral Deniz Kutluk'la birlikte olacağız. Konuklarımız da bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Mavi Vatan'da bu hafta Türkiye'de 28 Mayıs'ta, Yunanistan'da ise 25 Haziran'da gerçekleşen seçimleri sonuçlarını değerlendireceğiz. Yeni hükümetler kuruldu ve her iki ülkeyi yöneten siyasi erkler yönetimi devam ettiler. Buna karşılık iki ülkenin kabinesinde çok önemli değişiklikler yaşandı. Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye ile Miçotakis'in başbakanlığındaki Yunanistan'ın ilişkilerini de ve bu ilişkilerin de geleceğini konuşacağız konuklarımızla birlikte. Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Celalettin Hocam, sizinle hemen başlayalım. Yunan medyasında yine Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren haberler söz konusuydu. Bu haberlerin ilkiyle başlayalım. Yunanistan'daki yeni kabine haberi.
Şimdi bütün dinleyicilerin geçmiş bayramı tekrar kutlu olsun diyorum. Vallahi Mavi Vatan bayram seyran dinlemiyor. Çok önemli değişiklikler var. Birincisi, söylediğiniz gibi Yunanistan'la ilgili. Birazdan zaten değerli konuğumuz Deniz Amiral'le birlikte Yunanistan'daki yeni hükümet ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğine etkilerini konuşacağız. Bu arada kuzey komşumuz yahut da Karadeniz'den komşumuz iki ülke, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna bir taraftan işte şu kadar toprak geri aldık diyor. Rusya tarafı ise uzun bir aradan sonra Kiev'e dronlu saldırılar gerçekleştirdi. Hatta Wagner krizi hala devam ediyor. Yani bir oradan bir kutu açıldı ama arkası nasıl gelecek bilemiyoruz. Onlar var. Keza Yunanistan demişken, Yunanistan'ın biliyorsunuz iki hafta kadar önce bir sığınmacı gemisi vardı. Bunun batışı ile ilgili Yunan hükümeti, ki bu şeydi, geçici hükümet, seçim hükümetiydi. Onun üzerine oldukça gidiliyor çünkü bot yahut da motor çekilmesi sırasında alabora olmuş. Bundan dolayı Yunanistan sıkıştırılıyor. Bunlar var. Gene bir başka şey, denizden komşumuz diyelim, Akdeniz vasıtasıyla Fransa. Fransa'da da bu protestolar, Macron'a yahut da yönetime karşı gösteriler, yağmalamalar vesaireler devam etti uzun bir süre. Birçok şey var yani. Hatta gene denizden komşumuz İsrail'de de devlet terörü devam ediyor bir taraftan. Bir takım olaylar var. Neyse, bunlar tabii ki Fransa ayrı bir olay, ayrı konuşmak lazım. Biz gene sizin söylediğiniz gibi Mavi Vatan'ı daha yakından ilgilendiren konulara gelelim. Yunan medyası tarih verdi diyor. Şahin Yerepatris'in unutulmayan vukuatları demiş. Bu Yerepatris yeni Dışişleri Bakanı. Bunu hiç burada değinmeyeceğim çünkü değerli konuğumuzla birlikte bunu tartışacağız zaten. Başkası ikinciye geçiyorum. Erdoğan-Miçotakis görüşmesi heyecan yarattı. Tamamen farklı koşullarla gerçekleşecek diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in bu 25 Haziran seçimlerinde hükümet olacak çoğunluğu sağlamasının ardından biliyorsunuz tebrik etti. Bu Yunan medyasında hemen yankılanıyor. Yani artık şu sıralarda öyle bir şey ki Yunanistan'la ilişkilerin gergin olduğu dönemde de, normalleşmenin olduğu dönemde de Türkiye-Yunanistan ilişkileri hemen tavan yapıyor. Hemen Yunan medyası bunu çarpıcı şekilde veriyor. Şimdi Deniz Amiral de amiralinde hatırlarlar. Kardak krizi olduğu zaman, belki de Kardak krizinin çıkmasına sebebiyet veren Yunan medyasının aşırı tepkisiydi değil mi?
Tabii. Yani. Yunan halkı duyarlı, kaşıdıkları zaman büyük bir siyasi hamle haline dönüşebiliyor. İşte bu zaten ilişkilerin düzeltilmesinde de büyük bir handikap yaratıyor.
Evet. Şimdi biliyorsunuz 11 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde, başkentinde NATO zirvesi var. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunan Başbakanı Mitsotakis bir araya gelecekler. Buradaki konuşmalarda özellikle Yunan medyasının kendisine göre sözde Türkiye'den istekleri şöyleymiş. Birincisi iki ülke ve iki lider arasındaki iletişim kanallarının tamamen yeniden kurulması. Aslında bu sorun değil. Her zaman var zaten. Arada kırmızı hat var diye biliyoruz. Bunu özellikle aşındıran Yunan tarafıydı. İkincisi politika diyaloğunun yoğunlaştırılması, güven artırıcı önlemler ve göç gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi. Gene karşı tarafa bağlı. Üçüncüsü Türkiye ve Yunanistan arasındaki kilit konular için adım adım yol haritası çizilmesi. Bu olabilir mi? Bunda endişem var. Bunda zaten değerli konuğumuzla konuşacağız. Neyse yani önemli olan şu. Hiç değilse gerilimli olarak devam etmiyor. Yani şey var ya. Şu anda bir normalleşme var diyoruz. Bu normalleşme bence olağan seyrinde devam ediyor. Ne düzelme, doğru dürüst bir düzelme var ne de bir bozulma var diyelim. O şekilde devam ediyor. Onu söyleyebiliriz. Çipras'tan Nazım dizeleriyle veda. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı iki önceki dönemde de başbakan olan Çipras seçimlerdeki hezimet üzerine bir demokrasi örneği göstererekten liderlikten çekildi. Çekilirken de ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in "Ama yolculuk devam ediyor ve en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dizeleriyle veda etmiş. Evet, ama politikaya devam ediyor. Genel başkanlıktan çekilmiş oldu. Bence Çipras'ın Yunanistan'da siyasete devam etmesinde yarar var. Zaman zaman Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesine katkı sağlayacak bazı sözler de sarf ediyor. Yani Mitsotakis'e oranla, yahut da Mitsotakis çok daha ona göre sert diyebilirim. Yahut da daha kırıcı olabiliyor Türkiye'ye karşı. Sanki Çipras biraz daha ılımlı söylemlerle bu işi geçiştiriyordu. Şimdi tarihçimiz İlber Ortaylı, Mitsotakis'in ikinci dönemine ait bazı yorumlarda bulunmuş. Mesela Papazlar Partisi'nin 10 tane sandalyesi var diyor. Biz bazen Türkiye'de diyoruz ya şu parti bu parti işte şey diyerekten. Yunanistan'da da var bu aşırı şeyler. Komünistlerden bahsetmiş ama asıl şey var. Gene Deniz Amiral'im hatırlarlar. Kendisi bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyicilere. Genelkurmay Başkanlığı'nda bu Kardak krizinden sonra kurulan dairedeki ilk Yunanistan Şube Müdürü'ydü. Aradan 2 sene geçtikten sonra 3. Şube Müdürü de aynı yerde bendim. Yani bizim ortak noktalarımızdan birisi de o, sadece denizci olmamız değil. Şimdi o zaman benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Türk-Yunan ilişkilerinde özellikle gerilimin arttığı dönemlerde en sert tepkiyi bu mübadele ile Yunanistan'a gitmiş olan kesim gösterirdi Anadolu'dan. Onların içerisinde de en sert olanı sözde bu Pontusçular var ya. Pontus Rumları soykırımı falan diye sözde bir soykırım icat ettiler, kafalarından uydurdular. Onlardır. Şimdi yeni şeye baktığımızda kabinede 6 tane bu Pontusçu varmış. Yine bunların 20'den fazla da muhtelif partilerde o eski Pontusçulardan milletvekilleri var. Siz de biliyorsunuz burada Pontus Rumları, sözde Pontus Rumları soykırımında birlikte işlemiştik. Oradan hatırlayacaksınız. Böyle durum var. Gene seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi'nden, yani iktidar partisinden olmayan Syriza, Çipras'ın partisinden ve PASOK, bundan olmak üzere ikişer tane Batı Trakya'dan toplam 4 milletvekili var. İskeçe ve Rodop'tan gene ikişer tane milletvekili var. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almak için 2022 Haziran'da ilettiği talebi Türkiye rahatsız olmasın diye beklemeye aldı diyor. Bu da Yunan basından aldığımız şey. Yunan basını bunu neye dayandırdı bilmiyoruz ama tabii ki Rum lobisi Amerika'da çok etkili. Dolayısıyla yönetimde de onların gözü kulağı var. Sözde Amerika Birleşik Devletleri 11 Temmuz'daki Vilnius'taki NATO zirvesine bırakmış. Ondan sonraya bırakmış bunu. Aslında bu uçaklar verilse bile 2028'den sonra teslim edilecekler. Onunla ilgili bir gelişmeydi. Bir diğeri, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e göre göçmen sorunu için Avrupa Birliği Türkiye'ye yardım edebilir diyor. Yani bu bana göre boşluğa doğru söylenmiş bir söz. Bunun için acaba Avrupa Birliği'nde bir gayret gösterdin mi? Yani ona bakmak lazım. Ben gösterdiğini zannetmiyorum. Yani bunun için Fransa ile, Almanya ile, İtalya ile, İspanya ile, Polonya ile neyse onlarla herhangi bir şekilde onları ikna edecek bir pozisyona girdin mi? Zannetmiyorum. Bana göre boşa konuşulmuş bir şey. Yani işte Türkiye'yi de araya kataraktan böyle bir şey söylüyor. Veyahut da o az önce söylemiş olduğum gibi Yunanistan açıklarında batmış olan ve 400'ün üzerinde insanın boğulduğu söyleniyor. Şimdi konuya geleceğim. Onun etkisini hafifletmeye yönelik bir şey de, bir söylem de olabilir. Mitsotakis, Yunanistan'ın son dönemde daha az düzensiz göçmen taşıyan tekne gelmesinin nedeninin Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması olduğunu belirterek, yola çıkan tekne sayısının azalması için Tunus ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini de savunmuş Türkiye'ye ilaveten. Bir başkası, komşuyu sarsan sözler bizi kurtarmak yerine tekneyi batırdılar diyor. Az önce söylemiş olduğum işte bu Yunanistan açıklarında batan tekne, bu balıkçı teknesinin batmasına Yunan sahil güvenlik güçlerinin veyahut da botunun yol açtığı iddia ediyor. Çünkü halatla bordasından, yani geminin yan tarafına biz borda deriz, o taraftan çekmeye kalkmış, içi dolu ve çektiği zaman da alabora olmuş, yani ters dönmüş gemi. 109 kişi o anda boğuluyor. İçerisinde 750 kadar kişi olduğu tahmin ediliyor. Ve bunlardan da 109 kişi öldü dedik. 82 kişinin cesedi de bulunmuş. Yani 200 yaklaşık bulunsa desek, neredeyse 500'ün üzerinde kayıp boğulan insanlar var. Dolayısıyla bu sebeple de Avrupa Birliği de Yunanistan'ı biraz eşeledi. Ancak çok da fazla değil. Frontex'ti, şuydu, buydu filan derken Avrupa'da sığınmacı konusunda yan çizmeye bakıyor. Yani bir taraftan Yunanistan'a suçlar gibi insan hakları ile ilgili kurumlar suçluyor ama kurumsal olarak baktığınız zaman da çok da üzerine gitmediklerini görüyoruz. 1 Temmuz'da kabotaj ve denizcilik bayramımız idrak edildi. Bunun için 17 tane muharip gemi Türkiye'nin çeşitli limanlarında giderekten halkın gezisine sunuldu. Bu vesileyle bu bayramı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Şu anda Türk denizciliği en azından üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeye yakışacak şekilde aşama aşama istediği hedeflere doğru ilerliyor. Onu söyleyebiliriz. Yani sadece donanma olarak söylemiyorum. Deniz ticaret ve tersane yahut da gemi yapım sanayi olarak da bu alanda ilerlediğini görebiliyoruz. Titanik'ten 5 kat daha büyük olan Icon of Seas denize indirildi diyor. Bu da mavi vatanla ilgili olduğu için söylerim. Son derece büyük bir gemiymiş. Bir başkası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un var. Fazla uzatmayacağım. Lavrov öyle bir şeyler söylüyor ki artık diyor sanki 18 Temmuz'da dolacak olan 2 ayın sonunda bu tarım koridoru anlaşmasını sürdürmeye gerek olmayabilir. Biz ihtiyaç sahibi olanlarına biz Rusya olarak kendimiz gönderebiliriz. Hatta yoksul ülkelere bunu hibe dahi edebiliriz diyor. Burada keseyim, değerli konuşmacımızı dinleyelim.
Haber turumuzu burada noktalayalım o zaman. Mavi Vatan'daki geçtiğimiz haftanın gelişmeleri böyleydi. Kısa bir aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Thank you. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Konuklarımızla birlikteyiz. Doktor öğretim üyesi, emekli tüm amiral Deniz Kutluk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz bir kez daha Sayın Kutluk.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla da birlikteyiz. Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerinin geleceğini konuşacağız. Buyurunuz kıymetli hocam.
Evet. Sayın Komutanım, tekrar bizi kırmayarak geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Yani şimdi ben bir denizci olarak Ankara'dayken sıkıntı çekiyorum diyorum. Siz hem denizci hem de ismi deniz olan birisi olarak herhalde evet, daha büyük sıkıntı çekiyorsunuzdur.
Ama kıyıları bitirdik de öyle geldik.
Peki, tamam o zaman. Biz kıyılara daha Eylül'de gideceğiz.
Evet.
Şimdi efendim, konuşmanın yahut da programın başında da söylemiştik. Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri oldu. Arkasından yeni bir hükümet kuruldu. Ve hem Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanı, Türk-Yunan ilişkileri açısından son derece önemli olan yani iki bakanlık. Bunlar, hatta Enerji Bakanı da araya koyarsak, bunlar değişti. Yunanistan'a baktığımız zaman orada da kabinede önemli değişiklikler var. Benim dikkatimi çeken özellikle Dışişleri Bakanı ile eski Dışişleri Bakanı'nın Savunma Bakanlığı'na getirilmiş olması. Biliyorsunuz bir önceki dönemde Başbakan Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias'la bayağı sorunlar yaşamıştık. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlere kadar. Yani daha önceki dönemlerde hatırlarsınız, genellikle Yunan Savunma Bakanları daha çok uğraştırırdı bizi. Halbuki geçen dönemde, Mitsotakis'in ilk dönem hükümetinde Savunma Bakanı'yla fazla sorun yaşamamıştık. Tam tersine bizim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la sanki düzgün bir üslupla bu işi götürüyor gibiydiler. Yahut da Dendias ve Mitsotakis gibi şahinlik taslamıyordu diyelim. Şimdi yeni hükümet var. Bu yeni hükümetle ilgili sorularımız olacak. Sorumuzun ilki, Yunanistan'da ikinci turla tamamlanan genel seçimleri Mitsotakis'in kazanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre en çarpıcı değişiklik veya değişiklikler nelerdir?
Evet, teşekkürler hocam davetiniz için. Şimdi Yunanistan seçimi bizden aşağı yukarı bir ay sonra yapıldı ve ikinci tura kaldı. Biraz şans, biraz halkın bıkkınlığıyla ikinci turda katılım %58'den 52'ye geriledi. Ve daha düşük gerçekleşmesine rağmen Yeni Demokrasi Partisi %41'lik oyunu yarım puan düşürmesine rağmen mecliste elde edemediği çoğunluğu 156 milletvekili, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidar oldu. Bunun sebebi temelde barajı aşamayanlar için bir bonus sisteminin veya güçlendirilmiş seçim sisteminin varlığı ve %3'ün altına kalanların payının en çok oy alana dağıtılması. Mitsotakis sağ katı muhafazakar bir parti lideri iken geçtiğimiz dönemde partisini merkeze çekmeye çalıştı. Hatta sosyalistçilerden de oy alabildi. Dolayısıyla böyle bir başarısı var. Bunu teslim etmemiz lazım. Sol partilerden oy alması yanı sıra ikinci sıradaki Syriza Muhalefet Partisi de 21 Mayıs'taki oylarını %21'den %17.8'e düşürerek 48 milletvekili kazandı. Fakat işte Tsipras dolayısıyla istifa ile liderlikten ayrıldı. PASOK da 3. sırada biliyorsunuz seçildi. Bu seçimin bence sürprizi aşırı milliyetçi ve neo-nazi Altın Şafak uzantısı Ispartalılar Partisi'nin barajı geçip %4.64 oyla aşağı yukarı 12 milletvekili kazanmış olmasıdır ki örtük liderleri İlyas Kasidaris de bu işleri hapishaneden yönettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla sürprizi burada görmemiz lazım. Öbürü normal dağılım olduğu anlaşılıyor. Mitsotakis'in elle tutulur, gözle görülür ekonomik başarıları oldu. Buna sonucu olarak da halktan teveccüh aldı.
Şimdi bu Spartalıların hükümetin icraatına olumsuz etkiler olabilir mi? Yani 158 milletvekili çıkardığı için 300 kişilik parlamentoda.
Bence büyük bir rahatlığı var Mitsotakis'in. Öyle dengede olan bir sayı da yok. Yani 158 milletvekiliyle mutlak çoğunluğu sağlamış durumda. Bence aklında olan bütün programları hayata geçirecektir. Diğer küçük partiler ve diğer paylaşılmış muhalefet oylarının bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Tavizi zorlayacak bir durum yok görünüyor.
Evet, ben de aynı fikirdeyim. Mesela bir önceki hükümetinde ana muhalefette Syriza'nın daha fazla milletvekili vardı. Ama Syriza dahi çok fazla üzerine gidememişti.
Zaten Syriza'nın eleştirileri o noktada. Çünkü Syriza hükümeti eleştirmekten öte bir alternatif programla seçimlere yaklaşamadığı için destekçisini azaltmış durumda. Buna karşılık Syriza zamanında yaşanan ekonomik bunalım ve büyük bir bedelin dar gelirli kitleler tarafından ödenmiş olması da henüz unutulmuş değil.
Evet. Şimdi tabii Syriza'da biraz sosyal demokrat kökenliydi.
Evet.
PASOK'un oy kaybettiği
rolünü
yerde.
Evet, evet. Ha,
doğrudur. Şimdi efendim ikinci olarak Miçotakis'in ikinci döneminde Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği konusunda ümit var düşünmek için gerekçeler var mıdır? Yani düşünülebilir mi, düşünülemez mi? Sizce gerekçeleri nelerdir?
Evet, kısa cevap vermeyeyim. Şöyle bir bakalım. Şimdi Miçotakis iyi eğitimli ve Batı okumayı bilen bir kadroyla yeni hükümetinin kabinesini kurdu. Bu kadroya baktığımız zaman dış politik dengelerin takibini yapabilecek nitelikli insanları Dışişleri Bakanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na getirdiğini görüyoruz. Ve sırdaşı olan yeni Dışişleri Bakanı'yla herhalde önemli işler yapmaya hazırlık içindeler. Sualinize gelince, şimdi Türk-Yunan ilişkilerinin belli bir ritmi ve inişleri çıkışları bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye genelde bu ilişkilerde özgüvenle hareket ederken, Yunan tarafı Avrupa Birliği ve Amerika'ya dayalı, yani yabancıların katkısıyla bir dış politika götürebileceğini sanıyor ve dış politika hedeflerine erişebileceğini sanıyor. Dolayısıyla ortada bu kaldıraçları kullanabilecek bir Yunan kadrosunun var olduğunu görüyoruz. Yani yabancı ülkelerin etki ve dilini bilen, mantığını bilen kitleleri buraya çekmiş oldu. Fakat öte yandan iki tarafın da iç politika endeksli dış politika yapma alışkanlığı var. Burada Yunanistan çok daha tabii önder bu konuda. İşte bu dönem tekrar edebilir. Yani iç politikada aferinler kazanmak için dış politika tehlikeye atılabilir gibi. Bunu beklemek lazım. Bunlar sürpriz olmayacak. Fakat buna rağmen seçim endişesi taşımayan, bir kamuoyunda popülarite kaybı endişesi taşımayan bir dönem iki tarafta kazanmış oldu. Yani neresinden bakarsak bakalım bir 4 yıllık bir dönem, 5 yıllık bir dönem ortada var. Türkiye ile Yunanistan'ın da diğer inişli çıkışlı dönemleri 5 Şubat depreminden bu yana iyi bir dostluk ilişkisine evrilmiş idi. Siz de bahsettiniz, işte evvelsi günkü Avrupa Birliği göçmen zirvesinde Türkiye'ye daha maddi destekli alınmasından Miçotakis bahsetti. Dün ise tekrar müttefik olmalıyız yönünde bir açıklamada bulundu. Bu açıklama aramızdaki düşmanlıkların bir süre için ertelendiğini güçlü şekilde işaret ediyor. Ayrıca NATO'nun Vilnius zirvesinde 11 Temmuz'da iki lider bir görüşme yapacaklar. Tabii o büyük ölçüde NATO'nun genişlemesi, silahlanması ve Ukrayna konusundaki konular olsa gerek. Ama bu da zirve diyaloğun başlamış olması itibariyle olumlu görülüyor. Diğer bahsettiğiniz güven artıcı önlemler, askerler arasındaki diyalog veya üst düzeyli istişari görüşmeler, istikşafi görüşmeler, bunlar da zaman içinde açılabilir ama bunları somuta indirgemek için fazla iyimser bakmak lazım. Yani buralardan bir sonuç elde etmek için. İlişkilerimizin tarihine ve ilişkilerimizin dayandığı anlaşmazlıklara bakarsak bu konuda iyimser olmak zor.
Evet, yani eski Türk-Yunan ilişkilerine baktığımız zaman yoğurdu üfleyerek yemek lazımdır demek istiyorsunuz.
Evet, evet.
Aynı fikirdeyim. Şimdi zaten benim de aklıma şu geldi. Tamam, şu anda bir normalleşme süreci var. Türkiye kutlamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı tarafından. İşte karşı taraf gene zeytin dalı uzatıyor ama Yunan medyasına baktığımız zaman ve eski Dışişleri Bakanı, yeni Savunma Bakanı Dendias'ın özellikle geçtiğimiz haftalarda da burada tekrarladım. Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmeye gittiğini söylüyor. Ama bazı isteklerde de bulunuyor. Yani bir taraftan zeytin dalı uzatırken öbür taraftan da Türkiye'yi özellikle yükümlülükler altına iten isteklerde bulunuyor. Yani bu özellikle neler diye düşünecek olursak bildiğiniz gibi Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili. Şimdi bir normalleşme başladı. Eğer bizim bu elimizdeki deniz tabanı araştırması yapan, sismik araştırma yapan gemilerden birisi Doğu Akdeniz'de onlara göre tartışmalı sulara gider de araştırma yaparsa acaba bunlar ne diyecektir? Değil mi?
Biraz söylemleri tabii sertleşebilir ama bu konuda yapacakları zaten Hem yetenekleri yok, hem uluslararası normlara göre hakları yok. Ama ilişkilerin iyiye götürülmesi açısından onların fazla bir katkıda bulunacak sözler söylemeyeceğini bekleyebiliriz.
Evet. Şimdi bunun devamında bir diğer sorum da şöyle olacak. Yeni Miçotakis hükümetinde önceki kabinenin Dışişleri Bakanı Dendias'ın Savunma Bakanlığı görevine getirildiğini söyledik. Bana göre şahinlerden birisiydi Miçotakis'le birlikte. İkincisi ise Dendias'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna özellikle deniz yetki alanları konusunda şahin olarak bilinen Yorgo Yerapatridis getirildi. Bu değişikliklerin iki ülke ilişkilerine etkisi neler olabilir? Yani bu ve bildiğiniz başka varsa değişiklikler, evet, onlarla birlikte değerlendirsek neler söylersiniz?
Önce Dışişleri Bakanlığı'na bakalım. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlarından tek başına şahinlik yapmasını beklememek lazım. Çünkü Dışişleri Bakanlarının elindeki araç diplomatik araçlardır, askeri araçlar değildir. Dolayısıyla onlar diplomatinin yarattığı fırsat pencerelerini kullanmak ve bunlardan siyasi hedeflerine giden sonuçlar elde etmek zorundadırlar. O bakımdan Yerapatridis'in Dışişleri Bakanı olmasında endişe edecek bir şey olmadığını ben düşünüyorum. Kendisi kaldı ki hukuk eğitimi sağlam bir nitelikte biri. Dolayısıyla hukukun, uluslararası hukukun Yunanistan'a Doğu Akdeniz'e bir hak vermediğini kolaylıkla görecek bir kişidir ve bunun öyle olduğunu bilerek at arabanın arkasına koşarak isteklerde bulunmasının anlamsız olacağını da takdir edecektir diye tahmin etmek lazım. Ege'ye gelince Ege'de de işte Lozan Anlaşması'nın yarattığı sağlam bir yapı var. Montrö'nün onun tamamlayıcı eki olarak yarattığı bir yapı var. Bu yapıların da deniz hukuk sözleşmeleriyle değişmediğini, değişecekse topyekun bir değişmeyle karşı karşıya kalacağını herhalde takdir edecektir ve bunlardan uzak duracaktır diye düşünmemiz lazım. Dendias'ın Savunma Bakanlığı'na getirilmesini tabii bekleyip göreceğiz. Malum Savunma Bakanlığı teknik bir alandır ve bu konuda insanların kendini yetiştirmesi sivil hayatta mümkün pek olmamaktadır. O kurumda daha ziyade askeri liderlerin ne düşündüğü bence önemsenmelidir. Askeri liderlere gelince Yunanistan tarafında onlar da gerginliğin çatışmayı, çatışmanın felaketi getireceğini en iyi bilenlerdir ve bundan uzak kalacaklardır diye düşünmemiz lazım. Yunan silahlanma hızları bu dönemde artabilir veya yüksek seyretmeye devam edebilir. Ancak sonuçta bunlar ithal ürünlerdir ve tedarik ile sürdürülebilirlikleri sorunludurlar. Buna karşılık Türkiye ile yarıştıklarını düşünüyorlarsa, Türkiye ise hızla millileşme yolunda bir silahlanma politikası izliyordur. Dolayısıyla Türkiye ile yarışarak Türkiye'ye geçmeleri pek mümkün aslında görülmemelidir. Buna göre de politikalarını takdir edeceklerdir.
Şimdi ben Yerapatridis yani yeni Dışişleri Bakanı ile ilgili bir endişem şuydu. Biraz önceki soruyu sorarken şu sebeple sordum. Aslında dediğiniz gibi Dışişleri Bakanı tek başına şahin olması mümkün değil. Zaten Dışişleri Bakanı bunu yaparken hükümetten habersiz, hele de başbakandan habersiz yapması mümkün değildir. İkisi de aynı lisanı konuşuyordur. Özellikle parlamenter sistemlerde. Şimdi bu 2020 yılı yaz ayında bizim araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz'e çıkıyor. Denizli bir araştırması yapmak için. O zaman Yerapatridis devlet bakanı ve bu konuda işte donanmamız Oruç Reis'i devamlı izliyor ve her an operasyon yapacak şekilde hazırız diyerekten bir ortalığı gelmişti. Sonra hatırlayacaksınız Yunanistan önce İtalya ile birlikte İyon Denizi'nde yahut da batı kıyılarında 12 deniz mili, karasuların genişi 12 deniz miline çıkarttı. Bir süre sonra da Mora'nın güneyine kadar yani Ege'ye sınırına kadar diyelim 12 mile çıkarttı. Arkasından gene Yerapatridis'in Ege ile ilgili de bizim şey var ya 1995 yılında
Kasus Belli.
Karasuların altı denizminin üzerine çıkması savaş sebebidir. Kararımızın ihlali yahut da onun hilafına biz Ege'de 12 mile çıkarabiliriz şeklinde bazı ifadeleri oldu. Şimdi bunlar bir araya gelince benim Yerapatridis'le ilgili endişelerim var. O sebeple onu sormuştum.
Evet, tabii bunları söyleyen siyasi kimlikli kişi sonuçta siyasi beklentilerin içinde oluyor. Ve siyasi beklentiler de karşılanmış görünüyor. Bunları söyleyerek Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuş arkadaşımız. Dolayısıyla bunları söylemekten artık vazgeçme zamanı onun için gelmiştir.
diyorsunuz.
Öyle diyorum.
Umarım öyledir yani. Peki bir şey daha var. Şimdi sizin bir teziniz var. Sizinle daha önceki tartışmalarımızda duymuştum bunu. Ona geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Yani Ege'de ve Doğu Akdeniz'de deniz tabanındaki mineraller, yani doğal gaz ve petrol, bunların varlığı biliniyor. Yani Ege'deki 1973'te onların Taşoz Adası civarında kuzeyde petrol çıkartmasıyla ortaya çıkmıştı. Zaten o andan itibaren Türk-Yunan ilişkilerinde dananın kuyruğu kopmuştu. Sonra özellikle Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs adı altında 2004 sonunda Avrupa Birliği üyesi olmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili sorunlar da su yüzüne çıktı. Şimdi Doğu Akdeniz'de de bildiğiniz gibi hem Mısır hem İsrail, arkasından da ortaklaşa diğer yabancı firmalarla birlikte Kıbrıs Rum kesimi de doğal gaz çıkartmaya başladı. Şimdi böyle bir durum var. Bir taraftan da şunu biliyoruz. Az önce stüdyoya girmeden önce size söylemiştim. Çin dünyadaki yenilenebilir enerji, bütün ülkelerin ürettiği yenilenebilir enerjinin miktarı kadar tek başına bu yıl üretmiş bir yıl içerisinde. Yani giderek yenilenebilir enerjiye doğru bir gidişat var. Bunun anlamı şudur. Nasıl ki kömürden uzun bir süreden beri el çekiliyorsa yavaş yavaş, gelecekte petrol ve doğalgazdan da el çekilecektir. Çünkü iklim değişikliği hakikaten herkes tarafından fark edilmeye ve bu konuda bir şeyler yapılmaya, çalışılmaya başlandı. Ben şöyle düşünüyorum. Sizin bir düşünceniz vardı. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bu petrol ve doğalgaz çıkarımını iki ülke birlikte yapmalı. Hatta gerekiyorsa bir üçüncü ortakla şeklinde. O zaman kazan kazan değil, kazan kazan kazan olacak şeklinde bir şey var. Ben de bu fikri benimsiyorum. Şöyle ki yani bir öyle bir süre geçecek ki bu iki ülke bu şeyleri, değerli yatakları işletemeyecekler. Zamanı geldiğinde petrol ve doğalgaz kullanılmaz hale gelecek. Varlık içinde yokluk çekmiş olacaklar. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Konuyu açaraktan bize söylerseniz evet, memnun oluruz.
Tabii Çin'in gelişmelerini takip etmek lazım. Çin çünkü büyük bir yatırımcı. Yenilebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik gibi bir handikapı da var. Yani rüzgar, güneş, jeotermal yataklar, hidroelektrik santraller bu kapsamda düşünülüyor. Ama yine de bir ölçüde bugün için hidrokarbonlara bağımlıyız. Bu bahse konu Ege'deki sorunlarımızı ele alırken dikkatten kaçan nokta şu. Ege sorunları büyük bir sorunlar yumağı. Yani bunu ben İskender'in kılıcından başka bir şeyle çözemem diyenler de var. Bunun hukuken çözülemeyecek olduğu kilitleme noktaları var.
İskender'in kılıcı Ege'de herhalde savaş değil mi?
Yani evet. Siyaseten çözülebilir. Dünyada 400 tane deniz anlaşmazlığı yaşanmış durumda. Bunların 200 kadarı çözüme ulaştırıldı. %85'i siyasi görüşmelerle olmak üzere. Ve bunlardan 20 tanesi kadarı da ortak işletmeyle çözüldü. En zor deniz alanları ortak işletmeyle çözüldü. Şimdi ortak işletmenin temel esprisi şu. Egemenlik sınırlandırılmasıyla kimse uğraşmıyor. Yani deniz yetki alanlarında sen payın şu oldun, benim payım bu oldu. Benim kamuoyum bunu kabul etmez. Bana biraz daha ver, olmazsa silahımı çekerim. Böyle bir tartışmaya girmiyoruz. Ne yapılıyor? Ana sorun o da madem hidrokarbonlardır veya gaz ve petroldür. O halde bunu 50 yıllığına bir şirkete devrediyoruz. Şirket bunu 50 yıl işletiyor. Önce arıyor. Var mı? Sonra buluyor. Varsa. Sonra işletiyor. Çıkarıyor. Sonra kendi payını alıyor. Product Sharing Agreement kapsamında alıyor PSA. Sonra taraflara payları eşit olarak bölüyor. Bu metot. Şimdi bu metot ana sorun odağı olan hidrokarbonların varlığını ikili ilişkiden kaldırmış oluyor. Çünkü bir, aradığı zaman şirket hiçbir petrol veya gaz çıkmayabilir. Çünkü bahsettiğiniz Taşoz bölgesi dışında bu araştırma Ege'de yapılmamış durumda.
Yapılamadı.
Yapılmasına engel anlaşmalarımız var Yunanistan'la evet. Uzlaştığımız. Evet. Dolayısıyla arayacak, bakacak, burada petrol ve gaz yokmuş. Peki o zaman biz boşuna savaşacakmışız. Mesele ortadan kalkar. Hayır, araştırır, arar, bulur, işletiriz. Ortak paylarımızı alırız. 50 yıl içinde biter. 40. yılda mesela biter. Gene ortada bir sorun kalmamış olur. Bu şekilde yaklaştığımız zaman 50 yıllık bir süre içerisinde taraflar dostluğunu da geliştirebilir. Ama daha ötesi, bu 50 yıllık süre içerisinde bahsettiğiniz hidrokarbonun, yani petrol ve gazın dünya enerji tüketimindeki yeri, önemi kaybolabilir. Bugün füzyon enerjisi 2035'te makinalaşacak diye bekliyoruz. Füzyon enerjisi sudan enerji üretmek demek, yani sudan ucuz olacak enerji. Dolayısıyla işte yenilenebilir enerji, füzyon enerjisi veya daha başka enerji şekilleri, bulunabilecek enerji şekilleri 50 yıl içerisinde geleceğimizi şekillendirebilir. O zaman biz bugünden silahlarımızı bileyerek bu 50 yılı yok etmemize gerek yok. Ve bu 50 yılı bir de aramızdaki temel sorun alanını şirketlere devrederek, bu 50 yılı yaşadığımız zaman şu an iki toplum arasında var olan ve siyasetçilerin de zaman zaman kaşıdığı düşmanlık hislerinin aslında galebe çalması da önlenmiş olacak. Bir pekiştirilmiş bir dostluk oluşacak. Ve bunu en son 9 ay önce Ekim 2022'de biliyorsunuz, savaş halindeki iki ülke, İsrail ve Lübnan arasında böyle bir petrol şirketlerinin yaptığı bir uzlaşmayla onların uzlaşılarak ortak işletmeye geçtiklerini görüyoruz. Petrol şirketleri bu konuda çok deneyimli. Birçok uzlaşmazlık alanlarında bu konuyu el attıkları için çok deneyimli. Her iki tarafı da rızaya yöneltecek hukuki geçmişleri ve altyapıları da var. Dolayısıyla bu yapılabilir diye görünüyor. Ve bunun yapılabilmesi için önümüzdeki o 4-5 yıllık konuştuğumuz zaman kullanılabilir gibi görünüyor. Bunu yapan siyasetçiler iki ülkede de çok büyük başarı kazanmış olacaklardır. İki ülkeyi de büyük bir felaket sonuçlu senaryodan uzun yıllar uzak tutacaklardır ve bir devlet adamlığı basiretini göstermiş olacaklardır. Benim ana fikrim bu civardadır ve bu konuda umutluyum.
Yani şöyle düşünelim, 1973'te başladı bu Ege'de. Aradan 50 yıl geçti değil mi?
Durum aynı.
Yani 50 yıl içerisinde bu iki ülke, şeyi hatırlıyorum ben, 2000'li yılların başlarına kadar ya da ortalarına kadar bir kere çıkan her sorunda, Türk-Yunan sorununda, gerilimde iki ülkede turizmden çok şey kaybediyordu. Yani o güven artırıcı önlemlerle birlikte, istikşafi görüşmelerle birlikte bu uzun bir aradan sonra önlenmişti. Yani sadece petrol ve doğalgazdan istifade etmek değil, bu yönden de büyük kayıplar olmuştu. Sonra silahlanmaya iki tarafta büyük şeyler, gayretler yahut da ne diyelim, kaynaklar ayırmıştı. Bunlar belki önlenmiş olacaktı. Son derece ben de desteklediğim bir görüş olduğu için burada evet, size bunu
teşekkürler sual için istedik. Gayri safi milli hasılın Yunanistan %3,5'unu savunmaya harcıyor. Bu çok büyük bir oran. Yani bu NATO ortalamasının çok üstünde. NATO'nun hedefi %2'nin civarındadır. Ve Yunanistan bu kadar büyük bir kaynağı savunmaya harcayarak aslında bizden aşağı yukarı 10 kat küçük bir nüfus için ağır bir bedel ödüyor. Bunu Yunan refahı için kullandığı zaman Yunanistan'da birçok mesut insan yaratabilir. Bence bunu düşünmeleri lazım siyasetçilerin. Türkiye'ye gelince, Türkiye Yunanistan için silahlanmıyor. Türkiye'nin etrafında Yunanistan'dan daha bezdirici başka tehditler de var. Ve Türkiye bir bölgesel oyuncu nüfusu ve coğrafyası itibariyle. Dolayısıyla Türkiye ile yarışarak silahlanma çabası içinde, bir çatışma amaçlı hazırlık içinde olan Yunanistan aslında Yunan halkı için çok iyi hizmetler üretmiyor demektir. Bundan da vazgeçilmesi lazım.
Evet, yani o halde buradan eğer bizi işitiyorsa Batı Trakyalı 4 Türk milletvekiline de sesleniyoruz. Onlar evet, da kendi siyasi partileri içerisinde bunu desteklesinler. Veyahut da Batı Trakya'daki bu milletvekillerini seçen bizim Türk seçmen, yani Batı Trakya Türkleri, onlar da bunlara söylesin. Hakikaten beyhude yere uğraşmış oluyoruz Ege'de. Şöyle bir bakıyorum da, yani nereye kadar, yarın artık petrol kullanılmayacak dense ki, Avrupa Birliği bunun kararını aldı galiba. Benzinli otolar sanıyorum 2030 yılına itibaren kullanılmayacak. Yani üretimi 2023'ten itibaren galiba
Dizeli durdurdular.
Evet, dizel durdu. Benzinli de bırakacaklar. Dolayısıyla oraya doğru bir gidiş var. Yeni yeni enerji kaynakları kullanılıyor. Deniz Amiral'in söylediği gibi. Yani şu kullanıldığı süre içerisinde en azından bu varlıktan istifade etmek lazım. Evet. Ve Türkiye'nin ben buna hayır diyeceğini zannetmiyorum. Kaldı ki Ege sorunları bir yumak dedi Deniz Amiral. Doğrudur ama bu yumaklaşmasının asıl nedeni deniz tabanında olduğu düşünülen petrol, doğalgaz neyse onun yararlanması ile ilgiliydi. Aslında kıta sahanlığı konusunu
sorun olarak başlamıştı.
Evet, Yunanistan onu kendi lehine çözmek için kara sularını genişletmek istiyordu. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin verdiği hakka dayanarak ancak burası özel bir denizdi.
Hem öyle,
buna itiraz etmişti.
Hem öyle hem de Yunanistan daha evvel kara sularını 6 milden 3 mile gerileteceğine dair uluslararası beyanı var. Birinci Deniz Hukuku Konferansı'nda yapılmış. Dolayısıyla bu beyanı aslında Lozan Anlaşması'nın 3 millik kara suları genişliğine uygundur. Ve yapması gereken de Yunanistan da budur. Bence Türkiye'nin de budur. Evet. 3 mile geriletip kalan alanın her iki devlet ayrıca üçüncü tarafların çeşitli amaçlarla kullanmasına izin vermektir. Bugün bunu güvenlik gerekçesiyle de savunamaz her iki tarafta. Çünkü güvenlik son derece arttırılmış kapasiteyle bölgede gözetleme yapmaktadır. 3 mil, 6 mil, 20 mil her taraf gözetlenmektedir. Kolaylıkla baş edebilir durumda gelinmiştir.
Yani ben burada eğer ki şeyse Yunanistan'ın Amerika'daki Rum-Yunan lobisi çok güçlü. Onların yerinde olsam Amerikan yönetimine bunu empoze ederim. Nasıl ki biraz önce gene konuşmacımızın söylediği gibi Lübnan'la İsrail arasındaki o uzlaşma Amerika'nın aracılığıyla oldu. Benzer şey Ege'de de olabilir. Yani yaparsa bunu Amerika yapar. Avrupa Birliği'nin böyle bir siyasi iradesi yok çünkü. Rusya uzaklaştı Yunanistan'dan. Dolayısıyla o da olamaz. Şu anda Avrupa Birliği'nin de hasmı durumunda. Amerika bunu yapabilir. Tabii bu firmalar ya da petrol şirketleri kanalıyla olabilir. Mesela Doğu Akdeniz'de bu alanlarda etkin olan şirketlerden birisi İtalyan Eni. İsim veriyorum ama şey değil. Ama Eni bunu tek başına yapamaz. Gene bir Amerika'nın desteğine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Siyasi desteğine.
Yani Amerikan petrol şirketleri tabii küresel olarak çok güçlüler. İşte yedi kız kardeş diye düşünülen yapıda var. Ve petrol şirketleri istediği zaman bu sorunları çözecek iradeyi yaratıyorlar. Yeah. Ellerinde hem müzakere kozu var hem büyük bir yatırım kaynağı var. Ve sonra aşağıdaki petrolün var olup olmadığına dair ellerinde bilgi de var genellikle. Bunları kullanarak rıza yaratabiliyorlar uzlaşmaz taraflar arasında.
Evet. Deniz Amiralim galiba sürenin sonuna geldik. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Katılım imkanı sağladığınız için.
Çok sağ olun. Doktor öğretim üyesi emekli tüm amiral Deniz Kutluk'la birlikteydik. Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Özlem Öster, Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.
Mavi Vatan